Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Yeni bir programda sizlerle tekrar birlikteyiz sevgili gençler. Bugün sizlere Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2013 sayısından yazılar aktarmaya çalışacağız. İlk olarak Kübra Ergin'in Bahçeli Evlerde Çocuk Olmak başlıklı yazısını sizlere aktarmak istiyorum. Ne zaman memleketimize gitsem çocukluk yıllarım gözümün önünde canlanır. Anneannemlerin bahçeli evinde geçen yaz tatilleri aklımda kalan en güzel hatıralardır. Bahçeli evlerde çocuk olmak şimdiki çocukların pek bilmediği bir güzelliktir. Belki anlatmaya kalksam o kadar güzel gelmeyebilir. Çamurdan, taştan, ağaç dallarından oyuncaklarla oynamak. Öyle ya, birkaç tuşa basmakla, hatta dokunmatik ekranlarda parmağını gezdirmekle oynanan oyunlara nazaran pek iptidai oyunlardır onlar. Ama o oyunlarda kendi fiziki kuvvetiniz, kendi hayal gücünüz, kendi aklınız ve el-göz koordinasyonunuzla bizzat siz oyun oynarsınız. Bu sırada kendinizi tanırsınız, kendi yeteneklerinizi ve kendi sınırlarınızı keşfedersiniz. Yoksa başka birilerinin hazırladığı sınırlı seçenekler için de değilsiniz. Başkalarının belirlediği puanları alarak skor yapmazsınız. Sonra o bahçelerde, bağlarda koşar, oynar, acıkırsınız. Annenizin ekmeğin üstüne sürdüğü yoğurt size öyle tatlı gelir ki hiçbir suni tatlandırıcılığı, kimyevi katkılı dondurmaya, cipse ihtiyaç hissetmezsiniz. Otomobil altında kalmaktan korkmadan, birilerinin sizi kaçırmasından endişe etmeden huzur içinde oyununuzu oynarsınız. Şimdiki çocukların Facebook'ta ve oyun sitelerinde hiç tanımadıkları veya kendisini farklı tanıtan kişilerle muhatap olmasına hiç benzemez bu. Siz sadece arkadaşınızı tanımazsınız. Aksine aileleriniz arkadaşınızın 7 sülalesini tanır, tabii onlar da sizinkini. Böyle olduğu halde kim kime yalan söyleyebilir, kim kimi kandırabilir ki? Oynadığınız kişiler sizin emsaliniz komşu çocuklarıdır. Onların sadece adı vardır. Ali, Ahmet, Ayşe, Fatma filan kurumunun müdürünün oğlu, feşmekan mağazasının sahibinin kızı değil. Oynadığınız oyuncaklar taştır, sopadır, bilyedir veya en fazla basit bir arabadır. Babanızın maaşına denk bir fiyatta alınmış dokunmatik ekranlı tablet veya akülü araba değil. Bu sebeple ailesinin maddi durumu, elindeki oyuncağın kaç para olduğu, üstündeki kıyafetin markası, yaz tatilinde yabancı dil öğrenmeye nereye gideceği, yazlıklarının nerede olduğu girmez aranıza. Sadece bir çocuk vardır karşınızda. Bedeniyle, aklıyla, size denk, sizin emsaliniz bir çocuk. Onun da kendinizi denk görmemeniz için bir sebep yoktur. Adalet ve arkadaşlık hisleri için de oyununuzu kurarsınız. Herkes kurallara uyar. Uymalıdır da. Uymayan mızıkçıdır, dışlanır. Kim olursa olsun. Böylece kurallara uymayı öğrenirsiniz. Arkadaşlarınız da oyun oynarken çeşitli rollere girersiniz. Evcilik, öğretmencilik, doktorculuk oynarsınız. Bu rollere girebilmek için büyüklerinizi taklit etmeye çalışırsınız. Bu arada da büyükler ne yapar, büyüklere benzemek için nasıl davranışlar göstermelidir öğrenirsiniz. Baba olan çocuk saygı uyandıran bir yetişkin erkek nasıl olur, onu gözlemler ve taklit ederek öğrenir. Anne olan kız da çocuklarına nasıl şefkat göstereceğini, nasıl sahipleneceğini bağrına bastığı bebekleriyle tecrübe eder. Şimdiki çocukların oynadığı bilgisayar oyunları bunları öğretebilir mi? Oyun çocuğun işidir, demiş akıllı adamlardan biri. Gerçekten de çocuk oyunu oyun olarak görmez, ciddiye alır. Çünkü ileride ciddi işlerde o oyunlar sırasında kazanılan beceriler sayesinde becerilecektir. Mesela grup halinde ya satarım, bas satarım oynuyorsunuz. Arkadaşınız mendili arkanıza bırakmış kaçıyor. Size kovalıyorsunuz ama yakalayamıyorsunuz. Şimdi ebesizsiniz. Mendili birkaç arkadaşınızın arkasına bırakıp kaçma yolunu deniyorsunuz ama hep yakalanıyorsunuz. Ebelikten bir türlü kurtulamıyorsunuz. Biraz canınız sıkılıyor ama sonucu olgunlukla kabulleniyorsunuz. Ta ki hızlı kaçmayı becerene kadar. görünüşte basit bir oyun, öyle değil mi? Ama siz bu sırada yaşadığınız olayların sonuçlarını kabullenmeyi öğreniyorsunuz. Hayatta yapabildiğiniz şeyler var, yapamadığınız şeyler var. Bunlarla yüzleşiyorsunuz. Sorumluluğu kimsenin üstüne atmamayı, kendi beceriksizliğinizi kabullenmeyi tecrübe ediyorsunuz. En sonunda başarmanın yolunu bir şekilde buluyorsunuz. Böylece hayatta karşılaşabileceğiniz krizlerde soğukkanlılığınızı koruyarak problemleri nasıl alt edeceğinizi öğreniyorsunuz. Çocuklarımız bunları komik video seyrederek öğrenebilir mi sanıyoruz? Hep başkalarının başına gelene gülmeye alışmış bir nesil, kendi karşılaştığı gerçeklerle nasıl sükunetle başa çıkacağını bilebilir mi? Oyun sırasında daha bir sürü güzel şey öğrenirsiniz. Başkalarıyla güzel geçinmenin kurallarını fark edersiniz. Onlara saygı duymayı, adil olmayı, dürüstçe davranmayı öğrenirsiniz. Gerekirse hakkınızı da savunursunuz. Bunun için kendinizi nasıl ifade edeceğinizi, beden dilinizi nasıl kullanacağınızı farkında olmadan öğrenirsiniz. Hatta bazen kavga edersiniz. Ezilmemeyi, şahsiyetli bir tavır sergilemeyi tecrübe edersiniz. Ama çoğu zaman tatlı biter bu kavgalar. Büyükleriniz gelirler, hakemlik yaparlar. Size affetmeyi, iyilik yapmayı öğütlerler. Güzel davranışlara teşvik ederler. İnternet oyunlarında da kavga ediyor çocuklarımız. Bazen randevulaşıyorlar, okuldan sonra şurada buluşalım, gelmezsen şerefsizsin diye meydan okuyorlar. Kimisi çete gibi kalabalık bir grupla geliyor, ellerinde çakıyla, kalasla tek başına gelen çocuğun üstüne çullanıyorlar, acımasızca. Çevredeki yetişkinler bile müdahale etmeye korkuyor. Çağrılan polis gelene kadar zavallı çocuk tartaklanıyor. Sadece bedeni yaralanmıyor, ruhu örseleniyor, şahsiyeti eziliyor. Böyle bir vakaya bizzat şahit olanların aktardığına göre saldırıya uğrayan çocuk yaşadığı travmadan ötürü evden çıkamıyor. Hatta bir müddet okula dahi gidemiyor. Psikologlarda geçirilen haftalardan sonra güç bela atlatabiliyor bu travmayı. Tabii gerçekten atlatabildiyse. Çocuklarımız nasıl böyle acımasız olabiliyor? Onlara kızmadan önce hiç düşünüyor muyuz? Mafya filmlerinden, dizilerinden acımasızlığı öğrendiler. Peki hiç kimse onlara adaleti, merhameti, acımayı öğretti mi? Oynadıkları oyunlar acımasızca vurmayı kırmayı öğretiyor. Öldürdüğün kadar puan alıyorsun. Ne kadar çok öldürürsen daha da öldürücü silahlara sahip oluyorsun. Oyun diye oynadıkları bunlar, farkında mıyız? Bu şekilde yetişen bir nesilden ne bekleyebiliriz? Hatırlıyorum da anneannemin çiçeklerini sulamak benim en büyük zevklerimden biriydi. Ama bu işi yapmanın bazı kuralları vardı. Hortumun ucundan tazikli bir şekilde fışkıran suyu, çiçeklerin narin boyunlarına doğru değil, toprağına doğru tutmalısınız. Hatta hortumu hafif hafif sallayarak suyun hep aynı yere akmamasına dikkat etmeli ve toprağa aşındırmasına mani olmalısınız. Yani çiçek sularken bile hassasiyet dersi alıyorsunuz. Bir bitkiye bile zarar vermemeyi, incitmemeyi öğreniyorsunuz. Ölçülü, ahenkli, zarif olmayı tecrübe ediyorsunuz. Anneannem benim bu işi onun istediği gibi hassasiyetle yaptığımı görmüş olmalı ki ekseriyette bu işi bana verirdi. Elbette bu beni çok mutlu ederdi. Başkalarına izin vermediği halde bana güvenmesi onun ne istediğini anladığını gösteriyordu. Bunun mutluluğu hayatta hiçbir şeyle ölçülmez. Güven kazanmak. Şimdiki çocuklar büyüklerinin verdiği vazifeleri yerine getirmenin tatlı gururunu ve mutluluğunu yaşamaktan mahrum ne yazık ki. Halbuki bu işler sırasında insan neler neler öğrenir. Böyle ufak bir vazife bile çocuk ruhunda engin bir mutluluğa ve yararlı olma arzusuna vesile olur. Büyüklerinin gözünde bir vazifeye layık görülmek önemli ve hassas işleri üstlenebilecek zeka ve dikkate sahip olduğunu ispatlamak nasıl da geliştirici bir mutluluktur. Bu mutluluğu alışveriş merkezlerinde harçlık harcamaktan başka bir vakit geçirme yöntemi bilmeyen çocukların anlayabilmesi mümkün mü? Böyle yetiştirilen çocukların 30 yaşına geldiği halde hayatta bir baltaya sap olamamasına, evliliğini yürütememesine şaşmamalı. Çocuklarımıza kızıyoruz ama gerçek suçlu kim? Onları gerçek dünyadan koparıp sanal alemlere hapsedenlere yeterince kızıyor muyuz? Onları yararlı ve üretken olabilecekleri bir hayattan koparıp tüketici olacakları bir hayata hapseden biz değil miyiz? Halbuki küçük ve zararsız maceralar yaşamaya ve kendilerini denemeye onların da ihtiyacı var. Hiç değilse yaz tatillerini çocuklarımızın bu ihtiyacına uygun bir şekilde planlayabiliriz. Onları tüketim modelindeki tatil yörelerine değil, kendi köyümüze, akrabalarımızın yanına götürebiliriz. Gelin çocuklarımıza bu mutluluğu tattıralım. Onlarla birlikte çalışalım, onlara bazı işler yaptıralım, görevler yükleyelim. İnsanca ilişkileri tattıralım, yararlı olmayı öğretelim, zorluklarla başa çıkma yöntemlerini gösterelim. İnanın çocuklarımız bu şekilde çok daha mutlu olacaklar. Çünkü küçük şeylerle mutlu olmayı öğrenecekler. Günah işlemeden, masum zevklerle, insanlarla sohbet ederek mutlu olmayı öğrenecekler. Çocuklarınızı bu yıl bir tatil yöresine götürseniz seneye ondan daha iyisini isteyecekler. Daha azıyla mutlu olmayacaklar, yüzlerini ekşitecekler. Ama mütevazı zevklerle mutlu olmayı öğrettiğiniz zaman bütün bir ömür boyunca yaşadığı masumane tecrübelerden tat almayı öğrenecekler. Sonra tabiatı tanıyacaklar, kır bitkilerini, börtü böceği inceleyecekler. Kuşların ötüşünü ayırt edecekler, ağaçların isimlerini belleyecekler. Sokak kedilerini sevecekler, kuzulara elleriyle ot yedirmenin tadına varacaklar. Farkında olmadan birçok şey tadıp yaşayacaklar. Hayatlarının sonuna kadar unutamayacakları hatıralara sahip olacaklar. Arkadaşlığın en samimisini kuracak, belki ömür boyu sürecek dostluklar edinecekler. Bunlardan çocuklarımızı mahrum etmeyelim diyerek yazısını noktalıyor Kübra Ergin. Yüz Akı dergisinde yer alan Bahçeli Evler'de Çocuk Olmak başlıklı makalesinde yazısında bunları kaydediyor. Ve bir diğer yazıyla devam ediyoruz. Yüz Akı dergisinden Fatih Garcan, madalyonun iki yüzü diyor yazısında. Finallerin son günüydü. 120 kişilik koca sınıfta çıt çıkmıyordu. Körün taşı gibi en zor imtihan son güne denk gelmişti. Kimsenin yaz okulunda kalıp tatilini heder etmeye niyeti yoktu. Nihayet imtihan bitmişti. Asistan kağıtları toplar toplamaz, imtihan stresi yerini tatlı bir heyecana bıraktı. Artık iş neticelere kalmıştı. Sınıftakiler bir yandan toparlanıyor, bir yandan da yaza dair planlarını paylaşıyorlardı. ''Sen bu yaz ne yapıyorsun?'' Ailemle şöyle güzel bir tatil planlıyorum. Kuşadası'nda yazlığımız var. Muhtemelen orada olacağım. Ders yok, final yok. Keyfime bakacağım. Sen ne yapacaksın? Bizimkiler de Marmaris tarafında bir yer ayarlamışlar. Anlayacağın ben de sabırsızlanıyorum. Bir diğeri, ben yurt dışına çıkacağım. Bird and Travel tarzı ama benimki sadece travel. Çünkü babam sağ olsun benim yerime de working yani. Bir diğeri, ben biraz şirkete takılacağım mecbur. Bizim peder beni salmıyor. Neymiş iş öğrenecekmişim. Bir düşünsene ya ben ve iş ortamı ama ilk fırsatta kopuk uçurtma. Yaz planları yarışa dururken işlerinden biri Ömer Faruk'a takıldı. Toprağım sen ne yapıyorsun bu yaz? Desene tarla sapsaman. Hayvanlar çobanlık falan değil mi? Benimki de soru yani. Ömer Faruk hiç bulaşmak istemedi. Hafif bir tebessüm etti geçti. Bu tür durumlara az çok hazırlıklıydı. Okuduğu okul özel bir üniversiteydi. Kendisi de okulu birincilikte kazanmıştı ve burslu okuyordu. Özel okulda burslu okumanın ne demek olduğunu az çok biliyordu. Aslında içten içe pişmandı. Bir akde evvelin ağzıyla puanı yetiyor diye yazmış bulunmuştu. Onun edebi, saygın kişiliği, olgun ve oturaklı fikirleri birçok ön yargıyı tersine çevirmiş, arkadaşlar arasında çok sevilen biri olmuştu. Ama gel gör ki laf atan arkadaşı Hakan'la ilk günden beri Yıldız'ı hiç barışmadı. Hakan içten içe ona gösterilen bu saygıyı hazmedemiyordu. Her fırsatta şakayla karışık laf sokmaktan hiç çekinmiyordu. Hakan'ın bu seviyesiz tavırları arkadaşları arasında hiç hoş karşılanmasa da kimse onun etlisine sütlüsüne karışmak istemiyordu. Hakan tavrını yineledi. Ne o paşam, zoruna mı gitti? Ömer Faruk gayet sakindi. Hayır, zoruma gitmedi. Sadece yaza dair planım netleşmediği için ne diyeceğimi düşünüyordum. Hakan edepsiz bir kahkaha patlattı ve ardından devam etti. Tabii zor seçim. Tarlaya mı gitsem, çobanlık mı yapsam? Arkadaşlardan bazıları Hakan'ın tavrına dayanamadı ve kendisini uyardı. Ömer Faruk hemen söz aldı. Arkadaşlar, bir dakika. Hakan haklı. Benim gerçeğim bu. Herhangi bir çekincem veya gocunmam yok. Utanılacak, utandırılacak bir pozisyonum da yok. Sonra Hakan'a dönerek, yalnız bu sene farklı bir gelişme oldu. Benim de hem dil çalışmaları yapabileceğim hem de farklı sosyal faaliyetlerde bulunabileceğim bir yurt dışı planım var. Hakan birden durdu. Böyle bir şey beklemiyordu. Bozuntuya vermemeye çalıştı. Oo, iyiymiş. Nereye gideceksin peki? Şimdilik net değil. Dayım bir vakfın yurt dışı işlerini takip ediyor. O ayarlayacaktı. İyi, umarım iyi geçer. Teşekkürler. Ömer Faruk ortamı hiç germeden durumu tatlıya bağlamıştı. Hakansa seri adımlarla uzaklaştı sınıftan. Aradan henüz birkaç gün geçmişti ki Ömer Faruk'un dayısından haber geldi. Aslanım, hazırlan, haftaya bugün yolcusun. Tüm vize ve pasaport işlemlerin tamam, uçak biletin hazır. Ömer Faruk'un dayısı yurt içi ve yurt dışında birçok hizmetlerin organize edildiği mütevazı bir vakıfta çalışıyordu. Özellikle fakir Afrika ülkelerinin çok yönlü hizmetleri son yılların en yoğun fedakar tablolarına sahne oluyordu. Allah razı olsun dayı, size de yük oldum. Estağfurullah yeğenim, sen oralara hizmet etmeye gidiyorsun. Bilakis gönüllü oluşuna o kadar çok sevindim ki. Sağ olasın dayıcım, İnşallah sizi mahcup etmeyeceğim. Ben de bir an önce Afrikalı kardeşlerimle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Sayenizde bir hayalim gerçek oluyor. O açlıktan eti kurumuş çocukları görünce yüreğim sızladı da bir şey yapamamanın çaresizliği beni kahrederdi. Elhamdülillah şimdi bir fırsat doğdu. Onlara bir yudumcuk temiz su içirsem, bir lokma yiyecek yedirsem, yüreğimdeki yangına belki bir nebze olsun su serpmiş olurum. Asr-ı saadetteki fedakarlıkların bugün sadece satırlarda kalması beni çok üzüyordu. Oralara hizmete giden kimseleri gördükçe bambaşka bir heyecan kaplardı içimi. Elhamdülillah. Elhamdülillah şimdi bana da nasip oluyor. Maşallah yeğenime. Bazı önemli hazırlıklar yapman gerekecek. Bildiririm. Hadi kal sağlıcakla. Sağ ol dayı, sen de. Heyecanla beklediği günler gelmiş ve Ömer Faruk kendini dünyanın en fakir ülkelerinden birinde, yüzü güzel, özü güzel, sözü güzel insanların arasında buluvermişti. Ömer Faruk'un geldiği grup doktorlardan ve inşaat mühendislerinden oluşuyordu. Mühendisler ekibi su kuyuları açıyor, aşevleri ve okullar inşa ediyordu. Doktorlar ekibi muhtelif göz ve genel cerrahi ameliyatları yapıyordu. O bölgede en çok bu tür ameliyatların eksikliği hissediliyordu. Ömer Faruk ilk günlerde doktorlar ekibine yardımcı oluyordu. Gelen hastaların tanzimi, yemek ikramları vesaire Ömer Faruk'tan soruluyordu. Ömer Faruk canla başla koşturuyor, bir anını dahi boş geçirmemeye çalışıyordu. Öyle ibretli manzaralara şahit oluyordu ki o koşturmalarda. Göz ameliyatlarına yardımcı olduğu bir gündü. 30 yaşlarda biri geldi. Manzara işler acısıydı. Adamcağız katarakt hastalığına yakalanmıştı. Ülkemiz şartlarında artık basit bir ameliyatla tedavi edilen bu hastalık, bu ülkede tam bir imtihan vesilesiydi. Bu yaşta gözlerini kaybetmek üzere olan bu kardeşe, eğer bu engin gönüller yetişemeseydi, belki de bu adamcağız ömrünün kalan kısmını ama bir şekilde geçirecekti. Ömer Faruk'un gönül dünyası dehşetli fırtınalarla çalkalanan bir okyanus gibiydi. Vicdanı en zor muhasebelerin çemberinde ter döküyordu. Biz şuracıkta 2-3 ay kadar buradayız. Bu insanlar senenin geri kalan zamanında ne yapıyorlar acaba? Şimdi 3-5 kuruş bulunmuş. Bir seferberlik rüzgarı esmişti ya sonra. Bir de buralara gelen sömürgeci devletler. Kardeşim bir lokmayı da mı çok görmüşler bu insanlara? Hiçbir şey bırakmamışlar. Hiçbir şey. Peki onlar bu herzeleri yerken, binlerce insan açlıktan ölürken biz neredeymişiz? Ecdadın eli buralara uzanmış, hatıraları nakş olmuş, tohumlar atılmış. Ama biz bu kıymete hem sağır hem kör kalmışız. Allah bize bunun hesabını sormaz mı? Omzuna dokunan bir el Ömer'i o derin iç muhasebeden çekti çıkardı. Ömer Faruk, şimdi çok zor bir ameliyata gireceğiz. Senden özel bir ricam var. Buyur doktor abi. Elimizde yeterli anestezi imkanımız yok. O yüzden senden ameliyat esnasında hastayı dualarla, hoş hatıralarla meşgul etmeni istiyoruz. Doktor abi, tamam yapayım da akşam oldu. Siz de sabahtan beri ameliyat üstüne ameliyata girdiniz. Yorgunluğunuz her halinizden belli. Madem önemli bir ameliyat... Ben de öyle düşündüm ama emin ol vicdanım el vermedi. Daha 17 yaşında bir delikanlı, durumu çok kötü. Çocuğun aslında ayakta durması mucize. Ve delikanlı daha sırtında testilerle su taşıyacakmış. Mesafe de ne? 11 kilometre. Gönlüm o çocuğu bu halde göndermeye razı olmadı. Sularını arkadaşlar ulaştıracaklar. Asr-ı saadetten manzaralar kardeşim. Şükürler olsun ki buradayız. Tamam, abdestimi tazeleyip hemen geliyorum. Ömer hasta delikanlının başucuna bir iskemle koydu. Kendince ona destek olacaktı ama hiç ummadığı bir şey oldu. Delikanlı Ömer'den elini hiç bırakmamasını ve okuyacak olduğu surelerin doğru olup olmadığını kontrol etmesini, yanlış okuduğu yerleri düzeltmesini istedi. Doktorlar şartların yetersiz oluşundan dolayı lokal anestezi yapmak zorunda kaldılar. Ama karşılaştıkları manzara her birini çok derin bir teessüre sevk etti. Delikanlı ve Ömer el ele, delikanlının yine Ömer'den öğrendiği belki 8-10 sureyi tekrarlayıp duruyorlardı. Ömer elindeki mendille bir yandan delikanlının terini silmeyi de ihmal etmiyordu. Yaşanan bu muazzam kardeşlik tablosu tasvire sığmaz bir hal almıştı. Ameliyat bitmişti. Doktor da, Ömer de, delikanlı da maddi manevi hiç unutamayacakları bir operasyona şahit olmuşlardı. Ertesi günler kim bilir nelere gebeydi. Maalesef sayılı günler çabucak geçmiş, Ömer Faruk'un dönüş günü gelmişti. Ayrılacakları zaman hiç tahmin etmedikleri bir kalabalık kendilerini uğurlamak üzere toplanmıştı. Aralarında kimler yoktu ki? Ömer'in Kur'an-ı Kerim öğrettiği talebeler, yemek dağıttığı fakirler, su kuyuları başında suyla şakalaştıkları çocuklar, gözleri bantlı ameliyat olmuş insanlar. Ömer Faruk artık gözyaşlarına mukavemet edemiyordu. Gözyaşlarıyla o bembeyaz gülüşler acaba hayatın hangi karesinde bu kadar değerli olabilirdi ki? Üniversite başlamış, ilk ders için toplanılmıştı. Arkadaşları yaz boyu her gün çeşitli şekillerde birbirleriyle görüşmemiş gibi herkes iştahla tatil boyunca yaptıklarını anlatıyordu. Ömer Faruk ister istemez anlatılanlara kulak misafiri oluyordu. Hafifçe tebessüm etti. Bu tebessüm samimi arkadaşlarından birinin dikkatini çekti. Usulca yanına yaklaştı. Ne o, niye güldün? Hiç, öylesine güldüm işte. Ben senin niye güldüğünü anladım. Sosyal medyada sol şeridi kapattın. O Afrikalı çocuklarla çektirdiğin fotoğraflar falan. Ne tatlı çocuklardı onlar. Helal olsun, çok imrendim. Takdir ettim vallahi. Ömer yanına gelenin ilk o olacağını tahmin ettiği için hemen elini çantasına attı ve Afrika resimleri albümünü çıkardı. Bunu özellikle seninle paylaşmayı çok istiyordum. Neymiş o? Ömer'le arkadaşı kendi hallerinde albüme bakıyorlardı. Ömer bir yandan heyecanlı heyecanlı her karenin ayrı hatırasını anlatıyordu. Bu arada yanlarına yaklaşıp kendilerini dakikalardır takip eden Hakan'ın farkına bile varmamışlardı. Albüm bittiğinde birden Hakan'ı fark ettiler. ''Sen ne yapıyorsun burada?''
''Hiç, size bakıyorum. Dalga geçeceğimi zannetmiş olabilirsiniz. Sadece sizi takip ediyordum. Aslında Ömer, ben seninle biraz konuşmak istiyorum.''
Ömer şaşkındı. ''Tabii buyur.''
''Ömer, öncelikle hakkını helal et kardeşim. Geldiğin günden beri seni sözlerimde çok yaraladım.''
''Estağfurullah, helal olsun.
Okul kapandıktan 2 hafta sonraydı. Dedemi kaybettik.
Başın sağ olsun.
Dedem benim her şeyimdi.
Şımarık yetişmemde biraz onun etkisi oldu ama tek erkek torun olunca kıymete bindik. Tabii ben de bu kıymeti biraz sömürdüm. Dedem çok hayırsever bir insandı, yufka yürekliydi. Ve benden son isteği de fakirleri gözetmemdi.
Evladım, en ufak bir hatırım varsa yetimi, fakiri kolla. Gerekirse sen yeme ama onları asla ihmal etme. İki dünyada da zengin kalmak istiyorsan al sana sırrı. Bir de arkamdan 2 satır bir şeyler okursan, ben öğrenemedim, öğretemedim. Gözüm o manada açık gidiyor.
Hakan gözyaşları içerisinde devam etti.
Tatil boyunca her gün sayfanı takip ettim. Sen yeni bir şeyler paylaştıkça ben gurur duydum. Az önce anlatırken dinledim. Ben de o ameliyatlara destek olmak istiyorum. Su kuyusunun masrafını da duydum. İnşallah ailemle görüşüp ben de yardımda bulunmak istiyorum. Bana yardımcı olur musun?
Ömer'in de gözleri dolmuştu. Karşısındakinin Hakan olduğuna inanamıyordu. Takdir neler çıkarıyordu karşısına. Nefsine kulak vermedi. Dilinde dua, gönlünde niyazla şükürler etti Rabbine. Ve çok hoş bir edayla Hakan'a sarılarak bu kardeşliği perçinledi.
''Tabii kardeşim. Her ne istersen, gücümün yettiği her ne istersen sana yardımcı olacağım.''
''Allah razı olsun kardeşim.'' Senin gibi bir arkadaşa sahip olmak, dünyanın değme zenginliklerine bedelmiş doğrusu. Şu huzuru ilk defa yaşadım. Allah razı olsun.
Evet değerli dinleyiciler, Yüz Akı dergisinin Ağustos 2013 sayısından Fatih Karcan imzalı güzel bir hikayeyi paylaştık. Hikayenin başlığı Madalyonun İki Yüzü idi ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Hoşça kalın.